Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri, izleyicileri, yine bir iftar sevinci programından gönül frekansı Erkam Radyo ve Televizyon stüdyolarından hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Sevinçlerin paylaşıldığı, sıkıntıların da paylaşıldığı böyle güzel bir programda adeti haseneden bir güzel misafirimiz oluyor her zaman. Bugünkü misafirimiz bizim Aziz Mahmud Ağa Vakfımızın sosyal işlerden sorumlu genel müdürü Medet Bala, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın. Nasılsınız Medet Bey?
Teşekkür ediyorum hocam.
Tamam,
sağ olun.
Sizin gününüz de gün doğdu. Ramazan'a girdik şimdi.
Evet, evet.
Milletin böyle infak damarları efendim açıldı.
Merhamet damarları, infak damarları.
Hayır hasenat duyguları evet. Açıldı. Esas ben bu sohbette ben diyorum ki konuyu birinci bölümde genel anlamda vakıf, vakıf şuuru, vakıf medeniyeti ya da merhamet ve şefkat medeniyeti diye bu merhamet ve şefkat dünyamızda vakıfların yeri ve önemini alalım.
İnşallah.
Ondan sonra İnşallah. İkinci bölümde de esas bugün elhamdülillah klasik anlamda asr-ı saadetteki vakıfların yaptığını aynıyla ve daha da geliştirerek ve güzelleştirerek yapan bir Aziz Mahmud Ağa Vakfı var. Biraz da sizi özellikle Ramazan'da milletimizin merhamet duygularının kabardığı, efendim şefkat damarlarının açıldığı ve herkesin çevresine bakarak saracak bir yere aradığı böyle bir mevsimde Aziz Mahmud Ağa Vakfı'nın anlatılması. Eğer isterseniz böyle başlayalım.
Hay hay hocam.
Tabii vakıf dediğimiz zaman vakıf esasında İslam hukukuna has bir kurumdur.
Evet.
Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Yalnız toplumda toplumsal bir ihtiyacı gideren, hayri bir müessese kuran insanların o müessese çalıştığı sürece kronometresi çalışır ve amel defteri kapanmaz.
Evet.
Cami yaptırdınız, camide namaz kılındığı sürece orada yapılan her secdeden, her rükudan size defterinize ecir kaydedilir.
Evet.
Bir köprü yaptırdınız. O köprüden geçen herkes kolaylıkla geçmesine fırsat verdiğiniz için amel defteriniz yazılır.
Onun için sadakayı cariye yani sadakayı, akan, devam eden, kıyamete kadar
evet.
Allah'ın izniyle.
O yüzden işte hastane, darül şifa, darül eytam, darül eramil gibi. Şimdi bu İslam'a has bir iş. İnsan ölse bile manevi hayatını ebedi hale getirmenin yolunu bunda bulmuş. Ama esas Evliyaullah'ın çok güzel sohbetleri var bu konuda. Diyorlar ki Cenab-ı Hak insan vücudunda organları belli bir nispet dairesinde vermiş. Allah insana kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki manası var. Bir, insanlar bin defa düşünüp bir defa konuşması gerektiği için. İnsanlar evet. Vücudu kadar düşünüp ağzı kadar konuşması gerektiği için. Ama bugün bakıyoruz insanlar ağzı kadar düşünmüyor ama vücudunun küpü kadar konuşuyor. Herkes her konuda uzman. Ben televizyonlara ne ya çıkıp arz endam edenlere bakıyorum. Hiç kimse arzı hal etmiyor, arzı endam ediyor. Böyle narsist bir duyguyla kendisini sanki o konuda dünyanın bir numaralı uzmanı gibi lanse ediyor. Ama esas Ramazan ve bu vakıf şuur açısından
evet.
Kocaman bir vücuda ufacık bir ağız verilmesinin sebebi insanın bir tane vücudunda tüketici organ var, o da ağız.
Çok üretsin, az tüketsin.
İnsanlar vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için. Hatta sizin gibi böyle femi muhsil sahibi olur da gırtlağıyla, sesiyle de çalışırsa ses sanatkarıdır, mevlithandır filan. İnsan ağzıyla da üretir. Ama nasıl üretirseniz üretin. Bir tek organınız var, tüketici, o da ağız.
Evet.
O yüzden İslam medeniyetinin inşa etmek istediği insan tipi. Çok üreten ama az tüketen insan. Hazreti Pir Mesnevi'de diyor ki Allah insanları üretimde değil tüketimde eşit yaratmış.
Ya.
Dünyada ister kral ol ister hamal ol. Yani insanların günlük kalori ihtiyacı 2500 kalori. Belki hamalın daha çok kalori ihtiyacı var. Çünkü sırtında yükü alıp taşıyor. Yürüyor o yükü taşıyor ve yediğini eritiyor. Ama eğer bir adam ben kralım günde ben 10.000 kaloriyle besleneceğim derseniz 20-25 yaşında şeker hastalığına müptela oluyorsunuz. Ondan sonra çavdar ekmeği yakanızı bırakmıyor.
Evet.
Burada ne var? Bütün Marmara Denizi sizin olsa, Atlas Okyanusu sizin olsa, içeceğiniz su ne kadardır? İşte bir bardak su. O yüzden burada bu çok önemli bir iş. Her Müslümanın çok üreten, az tüketen insan olacak. Dolayısıyla biz çok üretiyoruz, az tüketiyoruz. O zaman artan bir gelirimiz oluyor. Biz bu artan geliri ne yapacağız?
Evet.
Şimdi çoluğu çocuğu düşünmeye gerek yok. Allah onlara da kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Yani fıtraten her insan zengin. Yani fıtrata uygun yaşar. Vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketirse. Ama şimdi ben bakıyorum, insanlar ağzı kadar üretmiyor ama vücudunun küpü kadar tüketmeye çalışıyor. Yahu 5 sene sonra alacağımız maaş bugünden harcamışız biz. 5 sene sonra ömrümüz yetecek mi, yetmeyecek mi?
Yani.
Enflasyonun sebebi ne kardeşim? Bu. Yani tabi 5-10 sene sonra alacağın maaş bugünden eşyaya bağlarsan ne olur? Tabi eşyanın fiyatı yükselir. Ha, evet, buradan
israf,
esas.
Tüketim çılgınlığı ha, maalesef. Bunun, geleceklerini ipotek altına alıyor insanlar.
Bunun için ne diyorum ben işte?
Ya, i̇şte vakıf medeniyeti tam burada devreye giriyor
işte
hocam.
Müslüman düşünüyor, diyor ki kardeşim benim çok kazanıyorum ama az harcıyorum. O zaman artan gelirimi ne yapacağım? İşte Allah'ın rızasına uygun toplumdaki bir yarayı saracak bir kuruma bunu dönüştüreyim. Ve böylece bizim vakıf medeniyetimiz ortaya çıkmış.
Böylelikle kendisini de adeta ebedileştiriyor. Yani kıyamete kadar bir hayır ümidiyle, sevap ümidiyle kıyamete kadar onun için yazılıyor.
Bizim radyoda falan çok anlattık da ama bu sene Erkam TV'mizde bu işe ilave edildiği için yani radyo dinleyicilerimiz bize affetsinler ama televizyon izleyicilerimize de bunları anlatmanın gerektiğine inandığım için konuştum. Evet.
İzninizle ben de Erkam Radyo'nun ve Erkam TV'nin bütün dinleyicilerine, izleyicilerine hayırlı Ramazanlar diyerek başlamak istiyorum. İnşallah Allah bu Ramazan'ın bereketiyle hepimizi günahlarımızdan arınmış bir şekilde çıkarız. Ümmet-i Muhammed de sıkıntılarından, dertlerinden arınmış bir vaziyette, kurtulmuş bir vaziyette çıkar inşallah. Böyle dua ediyoruz ve böyle de ümit ediyoruz inşallah. Hocam çok güzel bir giriş yaptınız. Ben teşekkür ediyorum size.
Estağfurullah.
Benim işimi kolaylaştırdınız.
Estağfurullah.
Bizim medeniyetimize vakıf medeniyeti deniliyor değil mi? Aslında her medeniyet kendine ait müesseseler oluşturmuş hocam. Şöyle bir kapitalizme bakıyoruz. İşte fabrikalar, alışveriş merkezleri, borsası, şunu bunu vesaire, bankaları vesaire. Öbür taraftan komünizme bakıyoruz. İşte politbürosu, kalhozu, salhozu kendine ait müesseseler kurmaya çalışmış. Ama hiçbirisinde vakıf medeniyeti dediğimiz bu anlamda hizmet veren müesseseler bizimki gibi şahlanmamış. Bizim medeniyetimize vakıf medeniyeti denilirken siz de İslam hukukunun konusu dediniz. Oradan başlayacak olursak vakfı hani Allah adına infak edilmiş temlik ve temellükten uzak bütün mallar olarak tarif ediliyor. Yani niyetiniz Allah adına olacak ve ondan sonra da vakfettikten sonra bir daha bir başkasına alım satımı olmayacak. Kıyamete kadar biraz önceki bahsettiğiniz gibi sadakayı cari olarak bağışlayanın, vakfedenin hayrına devam edecek, açık kalacak. Bir sosyal olarak bir tarif yaparsak da şöyle diyebiliriz hocam. Vakıf yaratandan ötürü yaratılanlara sevgi, şefkat ve merhametin müesseseleştiği kurumlardır.
Zaten bak Medetciğim, medeniyeti nasıl tarif ediyorlar biliyor musunuz? Medeniyet bir düşüncenin, bir fikrin, bir inancın lafta kalmaması.
İşte bu.
Kurumsal bir kimliğe bürünerek toplumsal yarayı saracak bir kuruma dönüşmesidir. Medeniyet budur. İnancın kuruma dönüşmesi. Ete kemiğe bürünüp hayatı kucaklaması. Budur medeniyet esasında. Batı medeniyeti var tamam. Efendim işte Rusya'nın ayrı bir şeysi var ama bizim medeniyetimiz şefkat ve merhamet medeniyeti, vakıf medeniyeti. O yüzden kurumsal şeysiz olmaz. Evet. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği her husus.
Şimdi hocam
ayet olarak kalmamış.
Tabii hiçbir şey ayete. İslam tarif edilirken tazim li emrillah ve şefakatu ala halgillah diye de tarif ediliyor. Birincisi İman esası, tazim, Allah'ın emirlerine tazim göstermek, tutunmak, onları yerine getirmek, inanmak vesaire. İkincisi ise sosyal hayat, mahlukata şefkat ve merhamet. O zaman merhamet ne? Yani zaten daha ilk işte Euzu Besmele'de Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Fatiha'da günde 50 sefer okuyoruz namazlarımızda. Errahmanirrahim diyoruz. Hepsinde Allah Teala'nın rahmeti ve merhametinden bahsediyoruz. Önce çok basit bir tarif edecek olsak merhamet yani kendimizden ziyade başkalarını sevmek, başkalarını düşünmek. Şimdi böyle baktığımızda hakikaten vakıflar tam bu anlama geliyor. İnsanlar vakıflara imkanlarını veriyorlar. İmkanlarını verenle imkanı olmayanlar, ihtiyaçlı olanlar arasında vakıflar bir köprü görevi yapıyor. Şimdi hakikaten bu merhamet müesseselerine öyle ecdadımız öyle müesseseleştirmiş ki bunu. Tarihte ilginç vakıflar diye Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bir çalışması var. Çok güzel bir eser
çok
o.
Güzel.
Orada baktığınızda yahu diyorsunuz nereden bu aklına gelmiş? Efendim yaralı kuşlara bile, göçmen kuşları bırakın, yaralı kuşlara bile.
Ya şimdi Medetciğim, parti kurmak istiyorsanız bugün, partiler yelpazesine bakıyorsunuz. Yani toplumun hangi kesimine hitap etmeyen bir parti varsa biz onlara yönelik bir parti kuralım da taban tutalım. Öyle mi?
Evet.
Bizim ecdadımız da vakıf yelpazesinde yer arıyormuş.
Evet.
Hangi konuda toplumda sahipsiz hizmet sunulması gereken bir yer varsa ben de oraya yatırım yapayım diyerek. O yüzden bu ilginç vakıflar ortaya çıkmış.
İşte hocam zaten merhamette her varlığa da diyor. Sadece
tabii,
insan da değil.
Tabii.
Onun için aç olanı doyurmak, efendim açık olanı giydirmek, yaralı olanların yaralarını sarmak, tamam bunlar var. İnsanın dışında yani dönmüş bütün mahlukata. Öyle bir şey ki kışın efendim odun taşımayı, odun Istıranca dağlarından, o Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin mesela böyle bir şeyi vardır. Padişahlara da yazmıştır. Istıranca dağlarından odun getirtilir ya da kışın kar altında vahşi hayvanlar ne yiyecek diye şey yapılır. Onlara et ya da yiyecek taşıyan vakıflar kurdurmuştur. Yazında efendim kar getirip soğuk su dağıtan vakıflar, sebiller kurmuşlar.
Ya,
yani temizlik yapan vakıflar kurmuşlar. Bırakın yani.
Yeşillendiren vakıflar kurmuşlar.
Yani
yol güzergahında güvenliği sağlayan vakıflar kurmuşlar.
Bunun cami, medrese, hastane, şifahane, efendim cami, hamam vesaire, bunlar zaten her yerde var. Onu çok gözlemliyoruz. Ama diğerleri bizim ecdadımızın da hakikaten bu noktada hangi zirveye ulaştığını gösteriyor. Yaklaşık 30 bine yakında Osmanlı'da vakıf kurulduğundan bahsediliyor hocam. Maşallah.
Bu da daha bilinen.
Bilinen tabii.
Bilinen
evet. Sadece tabii gittiği her yerde de kurmuş bunu. Her tarafa taşımışlar bu medeniyeti. Niye bu taşınmış? Ben şöyle bakıyorum da hakikaten tamamen İslam kültürünün, dinimizin emirlerini yerine getirmek. Biraz önce sizin de buyurduğunuz ve bahsettiğiniz hadisin ve ayet-i kerimelerdeki emredilenlerin malın ne olacağı, evladın ne olacağı konusunda nihai olarak ne arzu ettiğimiz. Onun için siz çok güzel en özetlerinden bir tanesini söylediniz. İşte insan öldüğünde amel defteri kapanır. Üç grubun istisna buyuruyor Efendimiz.
Ve burada ilk örnek Peygamber Efendimiz'in bizzat kendisi.
Evet.
Fedek arazisini bak, şehit dul ve yetimlerine ve gazilerin ihtiyaçlarına kullanılmak üzere vakfediyor. Şimdi bazen bizim kendi camiamızdan da ya bu vakıf müessesesi mallarını mirasla bölünmekten kurtarmak, devlet efendim gaspından engellemek için konulmuş bir esasında şey, hiç alakası yok.
Yani.
Şart-ı vakıf nasr-ı şariye gibidir. Siz bir vakıf kuruyorsunuz. Bu vakfın tescilini kadı yapıyor. Orada gayeye bakıyor. Bu gayeyi gerçekleştirecek derecede siz geliri olan bir gayrimenkul ya da menkul bağışlıyorsunuz. Aksi halde zaten kadı bunu tescil edip de vakfa tüzel kişilik kazandırmıyor. Ondan
hocam,
sonra da çok güçlü bir şekilde takip ediliyor. Ayende ve ravendeye hizmette kusuru gözüken, vakıf gayesine aykırı tasarruf yetkisini sağa sola çarçur eden yönetime de işten el çektirilerek.
Bir de çok meşhur dua ve beddua var biliyorsunuz.
Tabii canım,
yani
duası var, bedduası var. Evet,
bozanla ilgili falan.
O yüzden yani bu konuyu da gündeme getirmek
tabii
lazım.
Tabii. Siz Efendimiz başlattı dediniz ya, çok doğru. Özellikle لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ diye bir ayet-i kerime var biliyorsunuz. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birrin, hayrın kemaline eremezsiniz diye. Kaynaklarımızda buyuruluyor ki bu ayet indikten sonra ashab-ı kiram adeta sadece Efendimiz değil, ashab-ı kiramın tamamı infak etmek için yarış ediyorlar. En güzel hurmalıklarını, bahçelerini ya da neleri varsa infak etmek için gayret ediyorlar. Efendimiz'e gelip ya Resulallah benim şurada şu bahçem var, bunu Allah yolunda vakfetmek istiyorum. Onun için Efendimiz zaten illa varlıklı olan insanların değil, herkesin infak edebileceğini ya da sadaka verebileceğiniz ya da bir hayırda bulunabileceğini söylemek, buyurmak için yarım hurmayla da olsa sadaka veriniz buyuruyor. Yani illa hocam ben çok şöyle düşününce bakıyorum, bunun eğitimini de yapmamız lazım. Çocukluktan itibaren. Yani mesela eskiden kurşun kalemler vardı ilkokullarımızda, bir de açacaklarımız vardı. Çocuklara öğretsek, öğretmenimiz anlatsa, dese ki bugün vakıf haftası, şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün böyle bir çalışması da var, vakıf haftası diye. Mesela öğrenci çocuk dese ki, arkadaşlar bu silgiyi bu masanın üstüne koyuyorum, herkes kullanabilir. İşte çocukluktan al size bir vakıf örneği. Bu kalem tıraşı koyuyorum, buyurun. Ya da yola dükkanınızın önüne bir sebil koydunuz. Yazın şu geçen insanlar soğuk su içsin diye. İlla koca koca, yani imkanlarınıza göre varsa elbette ki büyüklerini de yapmak lazım, güzellerini yapmak lazım ama en basitinden itibaren ya bir suyu getirip şuraya açmak. Onun için yani ikinci bölümde inşallah konuşuruz. Hüdayi Vakfı hizmetlerinde mesela su kuyuları da çok revaç gören bir çalışma. Yani bir sebille bir vakıf kurmuş oluyorsunuz.
Su kuyuları dediniz Afrika'da.
Afrika'daki.
Bak ben Nijer'e falan gittim. Nijerya, evet. Burkina Faso'ya. Orada bir şey var. Nijer Nehri var.
Evet.
Bu nehir bütün pisliğin aktığı nehir. Ama orada o civarda yaşayan çoğu da Müslüman olan halkın.
Nijer'in çoğu
İçtiği
Müslüman,
su bu su. Ya. Çamaşırını yıkadığı bu su. Oradan tenekelerle taşıyıp işte domates fidelerine filan su taşıyarak suladıkları bu su. Orada biz gördük. Orada bu, Allah razı olsun, bizim devlet su işlerimiz, bu vakıflarımız, gönüllü kuruluşlarımız,
evet,
öylesine büyük hizmetler yapıyor ki insanlar temiz suya kavuştular. Bu su hayrat, su gibi aziz ol diyorlar ya. Biz de bu izzete böyle kavuştuk. Ama şurada bir şey daha var. Bizim Mehmet Aslan rahmetli, Azeri şair.
Allah rahmet eylesin.
O üstadımızı tarif ederken gülden hayalı, çiçekten iffetli diye tarif ediyor. Ben de diyorum ki ya bu merhamet var ya, Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak nasıl tavsif buyuruyor? Eşiddâü alel küffâri rahamâü beynühüm. Ya da işte Rasûlüm min enfüsüküm aziz aleyhime anittüm harîsun aleyküm bil müminine raufur rahim.
Evet.
Şimdi baktığınız zaman ben diyorum ki ya kelebek kanadı gibi zarif ve merhametli olmak.
Ya.
Bu İslami ahlakın tabii bir göstergesi.
Tabii, efendim, o merhamet olacak, o raufluk olacak ve
evet,
onun karşılığında bak, da sadece içimizde kalmayacak, hareket tabii, haline geçecek.
Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de geçip yürürken bakmış bir tane evde deve var. Bir de devenin yavrusu var ama ikisi de zayıf ve cılız. Efendimiz çok rahatsız oluyor ondan. Yoldan geçerken. Evin sahibine hanımefendi kızım diyor, bak sen bu deveye iyi bak diyor. Deve zayıf, yavru da zayıf. Deveyi doyur ama sütünü sağarken diyor, hepsini sen sağ ama üçte ikisini sen sağ, üçte birini de yavruya bırak. Yalnız diyor tırnaklarını kes ki.
Acıtmasın.
Deveyi sağarken tırnakların devenin memesini incitmesin. Ya merhamet budur. Evet, değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Medet Hocamızın buradaki sözünü balla keserek sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin. Kulağınız ve gönlünüz gönül frekansı Erkam Radyo ve Televizyonu'nda olsun.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri, izleyicileri, Medet Bey'le kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Muhterem üstadık, şöyle diyelim biz buna. Birinci bölümde anlattık yani, vakıf işte çok üreten, az tüketen ve artan gelirini de rızayı bari için toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına harcayan insan demek. Aslında Allah'a adaması, adamın, kişinin kendi mülkünü, kendi tasarrufundaki olan bir malı Allah'ın mülkü olarak adayıp bu mülkü toplumsal ihtiyaçların sarfına, evet, şart koşarak bağışlaması manasına. Şimdi burada bir de esasında Ramazan ve oruç bile esasında buna yönelik.
Tabii.
Bu konuda neler söyleyebiliriz, evet, biz?
Sayın Hocam, hakikaten Ramazan ayları vakıflarımız için ayrı bir güzellik, ayrı bir hizmet imkanı. Oruç bir defa biz ilahiyatta okurken, din eğitiminde bir takım çalışmalar yaparken orucun eğitimdeki yeri anlatılırdı. Orada irade eğitimi, özellikle de hem irade eğitimiyle hem merhamet eğitimiyle alakalı. Akşam saatlerinde oruçlu insanların cömertlikleri artar, infakları artar. Niye? Daha çok düşünebilir. İnsan aç kaldıkça fakiri fukarayı, garibi gurabayı daha fazla gözlüyor ve onları daha fazla düşünüyor. Kendi açlığında hissediyor. Gerçekten bu anlamda baktığımızda biz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin vakfında ki kuruluşunda sizler de varsınız. Allah razı olsun hepinizden.
Estağfurullah.
Kuruluşunda bir madde yazılmış. O madde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kendi vakfiyesindeki maddenin aynısı. Şöyle geçiyor. Bu vakıf diyor, özellikle mübarek gün ve gecelerde bu hankaha gelenlere, bu dergaha gelenlere Ramazan gecelerinde leyali mübarekede taam pişirile ve dağıtıla diyor.
Ya sen medetçiğim, sen biliyorsun bizim orada 80 metrekarelik, orada biz önce mübarek gün ve gecelerde rahmetli Fahrettin Tivnikli,
Allah rahmet eylesin,
Abdullah Tivnikli, işte Kamil Bey, muhterem üstadımız o zaman. O zaman işte şey veriliyor, yemek veriliyor mübarek gün ve gecelerde. Ya baktık ki bu çok tuttu, vatandaş ihtiyaç duyuyor. Ya bunu biz Ramazan'da her gün iftar verelim diye başladık. Sonra Ramazan'da iftar vermeye başladık. Yer çok ufak olduğu için bu sefer sefer taslarıyla,
evet,
dağıtmaya başladık. Daha sonra bu sefer çevrede oturan öğrenciler, müğrenciler var. Bir kısmına da erzak vermeye başladık filan de derken, aslında orada da Hazreti Hüdayi'nin iki tane bacası var. Hala duruyor imarethanenin,
evet,
bacası.
Duruyor.
Günlük 5000 kişilik kazanlar da var caminin altında.
Evet.
Günlük 5000 kişilik şey çıkarmış oradan.
Ya,
aşevi.
Tamam, evet.
İmarethane. O yüzden öyle başladı.
Sizin bu bıraktığınız yerden ben devam edeyim hocam. Bütün arzumuz Hazretin o gün başlattığı bütün hizmetleri bugün devam ettirebilmek. Ki Allah razı olsun, bugünkü yönetim de bu noktada gerçekten gayret ediyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu an bildiğiniz gibi Üsküdar'da bir Hüdayi Külliyesi yapıyoruz. Hüdayi Külliyesi yaparken oradaki muhtes yapıları, kurullar vesaireler, belediyeler bunu talep ettiler, kaldırdık. Oysa bizim yemekhanemiz, mutfağımız oradaydı. Fakat bugünkü yönetim önce yeni bir mutfak yaptı, geçici bir mutfak. Hiç kesinti olmadan oradaki aşhanenin devam etmesini sağladı. O gün bugündür, pandemi sürecinde de, şu salgın hastalık döneminde de dahil, hiçbir gün kesintiye uğramadan kazanlar kaynamaya, aş çıkmaya devam ediyor. Hatta öyle bir nokta geldi ki, yine Ramazan'la alakalı, belki bu sene de aynı şeyler olacak. Oradaki iftar sofralarımızda insanları oturtturamadık. Yasaklandı biliyorsunuz sağlık nedeniyle. Biz bu sefer paketler yaptık. Sefer tası da değil. Sefer tasıyla evlere gönderdik, o ayrı. Ama sadece sokakta kalan insanlar var hocam. Bir sürü insan. Özellikle Üsküdar'ımız tam bir geçiş noktası biliyorsunuz.
Ya tabii adam gelip giderken, yani tam iftar saatinde,
İftar saatinde
orada kalıyor. Evet.
Paket 3 çeşit yemek, yine paketin içerisinde kapalı, sıcak. İster alıp evine götürdü, ister hemen
kaldığı köşede
yedi. Ama masalara oturmak yasaklandığı için bu salgın nedeniyle hiç kesintiye uğramadı. Hamdolsun iftar sofraları da devam etti. Eğer tabii yurtlarımızda, kurslarımızda öğrencilerimiz var. Onlara iftar sofralarını devam ettiriyoruz. Yaklaşık 5 tane aşevimiz var hocam. İstanbul'da.
Kaç kişilik yemek çıkıyor?
5000 kişilik şu an yemek
bak,
çıkıyor.
Medetciğim bak, şimdi biz müfettişler gelirdi vakıflardan. Gelirler, hemen imzalarlar, giderler. Bir gün dedim de böyle denetim olur. Adam bir dedim şimdi teferruatlıca bir incele. Ya biz dedi bak biliyoruz dedim, şimdi bu vakfın şeysine bakıyoruz. Bir tek kuruş et faturası yok. Günde 5000 kişilik yemek çıkarıyorsunuz bütün ünitelerde. Ya günde 5000 kişilik yemek. Günde siz 100 gram et çıkartsanız günde 500 kilo yapar. Ayda 15 ton et yapar. Biz bunları Ramazan'da, hatta şimdi Allah'a çok şükür millet
adaklar, o kadar
rağbet gösteriyor ki
oluyor.
Şükür adak kurbanları. Fakat şimdi bizim kendi ihtiyacımızı karşılıyor.
Şöyle bir şey yapıyoruz.
Artanını da biz ailelere dağıtıyoruz.
Bu kadar ailelere ya dağıtıyoruz. Tabii bu pandemi
bu neyi gösteriyor adam? Yani matematiğin iflas ettiği bir,
evet,
yer. bereketin bol olduğu bir yer. Bir tane et faturası yok. Ben nasıl inceleyeyim dedi bunu dedi.
Hocam şimdi salgın nedeniyle tabii biraz sayı olarak azaldı. Öğrencilerin falan bir kısmı Anadolu'da, bir kısmı geldiler yurtlarda, Kur'an kurslarında falan.
Bir de gidemeyenler var.
Gidemeyen,
yurt dışında.
Bizim tabii yabancı çocuklar var,
tabii,
öğrencilerimiz var.
Yurt dışında olup da gidemeyen öğrenciler burada.
Burada kalıp da işte yine Üsküdar'da sokakta yatan insanlar var.
Ya.
Allah nasip ederse biz o külliyemiz içerisinde onların böyle tıraş olabileceği, banyo yapabileceği, abdest alabilecekleri, hatta kıyafetlerini işte değiştirebileceği kıyafet, iç çamaşır vesaire olan bir yer bile planlıyoruz, çalışıyoruz.
Kadar...
Zaten yapıyorduk da daha düzenli, daha güzel yerler, evet, yapmaya çalışıyoruz.
Mürettep olacak.
İnşallah. Yani sizin buyurduğunuz tabii biz evraklarımızı, efendim işlerimizi, yazılarımızı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Vakıflar İdaresi'nin istediği doğrultuda yapmaya çalışıyoruz. Onlara karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Onlar da teftiş ediyorlar.
Zaten vergi muafiyeti olan bir, evet, vakıf, aynı zamanda maliye yönden de, maliyeciler
tabii,
de
hem maliye,
denetimde.
Hem
tabii.
Vakıflar İdaresi'nden devamlı denetleniyoruz. Evet. Şimdi etle ilgili tabii bu Ramazanlarda bu kadar salgın nedeniyle biraz azaltınca bazı şeyleri, daha fazla erzak dağıtımına da yönlendik hocam. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Bizim İstanbul'da diğer kardeş vakıflarımızla beraber 8000 civarında aile var.
Maşallah.
Bunlara her ay muntazaman erzak kolileri gidiyor. Hijyen kolileri gidiyor. Bu salgın döneminde, özellikle hastalık döneminde bu hijyen paketleri çok daha elzem de oldu. Ama bizim verdiğimiz erzak paketleri hakikaten maşallah dolu dolu. Bir aileye
ya
neredeyse
şimdi
bir ay yetiyor.
Medetciğim bak, biz başlattık bunu. Bir defa bir hala aynı şey devam ediyor. Tahkikat yapmadan hiç kimseye, abi, yani zekata gerçekten ihtiyacı var mı yok mu ya da bu ihtiyaç sahibi mi değil mi diye araştırma yapmadan hiçbir şey vermedik. Bir, iki, hala bu devam ediyor bak. Bizzat evine minibüste giderek burada o kadar ağırlığı nasıl götürecek adam?
Tabii.
Yani minibüs parası var mı yok mu? Bunu bile düşünürdü. Ayağına minibüste bırakılır. Aynı zamanda her defasında bir tahkikat yapılır. Burada şu ne geldi? Vakfın gelişmesini biz buradan başladık ya, baktık ki öyle insanlar var ki dadılar elinde büyümüş, yalılarda yaşamış. Fakat sonra kimli ya da kimsiz ağzına sıcak çorbayı verecek bir ele ihtiyaç duyan insanlar gördük. Ve bu sefer tuttuk bak, ya işte hanımlar için huzur yurdu, erkekler için huzur evi kurduk. Daha sonra baktık ya bu dökme suyla değirmen dönmez. Bu ailelerin çocuklarını alıp okutalım. Bunlar büyüsün, aileyi taşıyacak, kendi ayakları üstünde duran bir insan haline gelsinler, verimli bir insan diye. Kızlar için hem yurt açtık hem okuttuk, erkekler için ayrı şeyler okuttuk. Bugün ben bakıyorum bizim mecliste bile çok milletvekili arkadaşlar çıkıyor karşımıza ki, biz sizin sayenizde okuduk. Hem burs verdiniz bize.
Hüdayi çorbası çok güzel bir şeydi hocam.
Evet, bereketli. Hem de bereketli.
Şimdi güzel bir noktaya geldiniz. Bizim mesela özellikle Üsküdar'da Hazretin türbesinin olduğu mekandaki yerimizde, özellikle orayı söylüyorum. Daha önceki yıllarda gerçekten çok farklı bir hava olurdu. Orada 4 grup iftar ederdi. Birincisi fukara. Bölgenin fukarası. İkincisi talebeler. Üçüncüsü, bakın, Hüdayi Hazretleri'nin ziyaretçileri. Bütün ziyaret. Anadolu'dan bir otobüs gelmişler. Akşam nerede? Buyurun derdik. Dördüncüsü de bizim her akşam iftarlarımızı bir varlıklı insan, bu akşamki masrafları ben karşılayayım, ben iftar vermek istiyorum diyenler olur. Hala var. Zaten bir kişilik aşağı yukarı maliyetler belli. 20-25 lira civarında oluyor. O iftar sahibine derdik ki sen misafirlerinle gel. Tek gelme. Misafirlerle beraber, yani bu 4 grup misafirleriyle beraber gelince zenginle fakir aynı sofraya, aynı çorbayı içiyor. Öyle bir huzur, öyle bir rahatlama, böyle bir coşku hissediyorlar ki, hocam diyorlar, o çorbanın tadını unutamıyoruz. O akşamki güzelliği unutamıyoruz. Onun için vakıflar hocam imkanı olanlarla ihtiyacı olanlar arasında köprü olmuşlar. Aynı zamanda insanların onuruna, gururuna dikkat ediyorlar. Böyle hani minnet ederek, minnet ettirerek verme tarzına girilmiyor. Müesseseleşmenin bu güzellikleri var hamdolsun. Hüdayi Vakfı da bu noktada iyi vakıflarımızdan bir tanesi. Başka vakıflarımız da var böyle güzel hizmet edenler. Onun için Hüdayi Vakfı'nda biz bu Ramazan'daki iftar, erzak dağıtımları devam ettiği gibi diğer hizmetlerimiz de devam ediyor. Şu an elhamdülillah cami yapımı, efendim Kur'an kurslarımız, öğrenci yurtlarımız
ya, ve Hüdayi Külliyesi'nin... Azerbaycan'da da bizim vakfımızın şubesi var biliyorsunuz.
Evet, evet, evet.
Şimdi orada aşağı yukarı biz yerde, yani orada biz, yani 200'den fazla mescit yapıldı ama bu mescit bizim Türkiye'deki gibi değil. Kur'an kursuyla, efendim erkek ve kız yurtlarıyla, aşevleriyle, fakir fukaraya yine erzak dağıtan. Bu biz Hüdayi Vakfı'nın çekirdeğinde aşeviyle başladık. Sofrada başladık.
Tabii o bir bereketti
Evliya, hocam. Evliyaullah ne diyor biliyor musunuz? Aynı sofradan yemek yiyenler aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur. Tekkelerde günde 3 defa yemek çıkmasının hikmeti bu. Toplumu kaynaştırmak. Gözde yakın olan gönülde de yakın olur. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bu toplumsal kaynaşmayı ve dayanışmayı sağlamak. Öylesine. Orada çok güzel bir şey. Geçenlerde biz Sayın Cumhurbaşkanımızın şeysiyle beraber gittik bu Karabağ Zaferi'nin kutlama törenine. Orada İlham Aliyev sağ olsun bizi kabul buyurdular. İlham Aliyev ve Mihriban Hanım. Bizim Gençler Yardım Fondumuzun meslek edindirme kursları var. Şimdi onu kendi himayelerine almış ve bunu bütün Azerbaycan'ın reyonlarında hanımları daha verimli hale getirmek, toplumsal hayatta üretici tabii olmak, ailenin yükünü taşımak gibi. Bunu da bizim vakıf götürüyor. Hamiyesi de Mihriban Aliyev.
Burada şunu belirtmek lazım hocam. Tabii bu her şey Hüdayi Vakfı kurumsalı olarak da Hüdayi gönüldaşlarının, Hüdayi dostlarının, Hüdayi gönüllülerinin yapmış olduğu hizmetler. Yani illa herkes buradan böyle bir şey yaparak mutlaka kurumsal anlamda değil. Burada çorba içmiş, burada buralarda okumuş, buralara gelmiş ya da bu güzellikleri görmüş olanların, imkanı olanların ya ben de şöyle bir şey yapayım deyip gidip kendi adına da yaptıkları böyle güzel çalışmalar, çok, hizmetler
tabii,
var
tabii
elhamdülillah.
Canım, tabii canım, tabii.
O da son derece hoş bir şey. Hocam şunu da belirtelim. Yani Allah nasip ederse tabii ki biz dua ediyoruz. Devlet ricalimiz de çalışıyorlar. Dünyadan ve ülkemizden bu salgının, hastalıkların gitmesi için. İnşallah arkasından çok güzel hizmetler yine aynı şekilde devam edecek. Ama bugün biz infaklarla vesairelerle, sadakalarla bu hastalıklardan vesaireden kurtulmanın da gayreti içerisindeyiz. Onun için biz hem Ramazan'da hem de bu pandemi döneminde çok daha fazla arttırdık. Yani biz sadece öğrencilerimize, sadece fukaramıza değil, sağlıkçılarımızla da, onlara da ikramda bulunuyoruz. Yemek ikram ediyoruz. Mesela 112 acil ekibinin hareket merkezine vesaire oralara da
Allah razı olsun ya.
Hüdayi Hazretlerinin o Üsküdar'da misafirlerine, gelenlerine, gidenlerine hizmet etmek için o bahsettiğim külliyede inşallah bir yıla kadar bitecek. Belki gelecek yıllarda çok daha güzel mekanlarda bu bahsettiğimiz Hüdayi Hazretlerinin ziyaretçilerine, talebelere, fukaraya, bölgenin ihtiyaçlılarına, gelen giden dünyanın her yerinden gelen insanlara orada çok daha güzel mekanlarda bu aşevi hizmetlerini sunacağız. Otopark hizmetlerimiz olacak yine orada. En dar alan biliyorsunuz Üsküdar bölgesi. Çok dar alanlar. Hazretin ziyaretçilerinin en büyük problemi araba park etmekti. Geldiklerinde yer bulamıyorlardı. İnşallah öyle de bir mekan yapıyoruz. Orada yine hafızların devamlı okuyacağı Kur'an merkezleri, Kur'an kursları, öğrenci yurtları, gençlik merkezi, konferans ve kültür merkezi, bütün bu mekanlar oluşturuluyor, yapılıyor. Hamdolsun bir yıla kadar da bitecek. İnşallah salgın da biter. Orada da çok daha güzel hizmetleri, bu zamana kadar gelen bu güzel hizmetlerin daha güzellerini yaparız diye ümit ediyorum inşallah.
İnşallah tabii bu gelişecek ve güzelleşecek. Daha da yaygınlaşacak inşallah.
Yani Hazreti Hüdayi'nin tabi duasına nail olabilmek.
O dua çok önemli bir dua değil mi? Bizi ziyarete gelen.
Ya sağlığında bizi, vefatımızda kabrimizi ziyaret edip ömründe bir kez türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizim olanlar denizde boğulmasın, yanarak ölmesin, imanlarını kurtarmadıkça da göçmesinler buyuruyor Hazret.
Ya,
i̇nşallah biz de amin diyoruz. Tabi aslında hocam bu söylediklerimizin tamamı Hazret'in eserlerinde de var.
Tabi.
30'a yakın eser bırakmış. Bir çoğu Arapça, bir kısmı Türkçe ama divanı Türkçe. Çok güzel, şiirler var, bestelenmiş ilahileri var, biliyorsunuz siz.
Ya
siz
de çok güzel. İlk Boğaz Köprüsü yapılmasını teklif eden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'dir 1. Sultanahmet'e. Çünkü o Sultanahmet Camisi'nin açılışına davet ediyorlar kendilerini 1. Sultanahmet.
Evet.
Fakat müthiş bir lodos.
Lodos var. Evet.
Geçemiyor, sonra orada bir tane kayıkçı diyor ki sen bana inanıyor musun? İnanıyorum. Hadi binelim kayığa diyorlar ve geçiyorlar. O dalgalar yaralara
ona
gibi,
Hüdayi yolu diyoruz.
Oraya Hüdayi hattı diyorlar.
Evet,
hala
Hüdayi
daha
yolu deniyor.
Bundan
hocam,
sonra mektup
orada,
yazmış.
Bak. Divanın, özür dilerim unutmazsanız orada divanında da geçiyor. Hazretin oradan karşıya geçerken bir şiiri var. Sadece ben aklımdakini söyleyeyim. Çok hoş tabii. Gel yavrum diyor bir kayıkçıya böyle hadi geçelim diye. Allahümme ya hadi asan eyle yolumuz. Sehil uburel vadi tiz geçir tut elimiz. Biz aslında bugünkü günlerde de bu sıkıntılı günlerden de hakikaten bu ey işte hidayet veren Allah'ım bizi şu vadiden kolayca geçir, elimizden tut, işlerimizi kolaylaştır, yolumuzu aç diye böyle dua ederek
ya
geçiyor.
Şimdi biz rahmetli Tahir Büyükkürkçü hocamızı Konya'da ziyaret ettik. Rahatsız. Allah sağlık versin. Abdurrahman'a dedim ki hocamızı bir ziyaret edelim. Ziyaretçi de kabul etmiyorlar. Fakat sonra kabul buyurdular ve o zaman bizim Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akgürek Bey'le beraber Abdurrahman da orada bizi kabul etti. Baktım uzanmış yoğun bakımda. Ama nur gibi sakalı beyaz, kaşı beyaz, efendim bıyığı beyaz. Böyle nurani bir insan olmuş. Kuzum İrfan dedi tuttu elimi sağ elimi iki elinin arasına aldı arasına. Rabbim elini tutsun hiç bırakmasın emmi kuzum dedi. Bak o kadar hoşuma gitti ki. Sonra bunu 3 defa söyledikten sonra dedi ki aynı duamı Tayyip Bey'e de iletti. Rabbim onun da elinden tutsun hiç bırakmasın emmi dedi. Bu el tutma ya. Meselesi var ya.
Demek evet ya.
O yüzden Cenab-ı Hak da sizin elinizden tutsun. Hiç bırakmasın medetçin.
Amin inşallah.
Cenab-ı Hak bu Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na nice daha güzel, daha yaygın, hayri hizmetler nasip etsin.
Allah razı olsun.
Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Aslında Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın hizmetleri gerçekten bu kelimelere sığmayacak kadar teferruatlı ve geniş. Rabbim bu hayır sahiplerine dünyada ve ukvada bereketini versin.
Amin.
Efendim ecrini versin. O yüzden biz medetçim kusura bakmazsan sözünüzü balla kesiyoruz.
Teşekkür vaktimiz ediyorum doldu. Hocam. Böyle bir fırsat.
O yüzden bir başka programda tekrar görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bir iftar sevinci programında daha burada sona geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı iftarlar diliyor. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.